Ayrım 35, Gora, Rabindranath Tagore, sayfa 324. Paresh Babu'ya bu şekilde hiç düşünmeden gidip gelmesinin toplumda böyle bir çalkantıya neden olacağını Binoy aklından bile geçirmemişti. Paresh Babu'nun evine ilk gittiğinde çok utangaç davranmıştı. Aile üyelerine nasıl davranması gerektiğini bilmediğinden ilk başta oldukça tedbirliydi. Utangaçlığı yavaş yavaş kaybolduğunda artık aklında kötü bir şey olabileceği düşüncesi kalmamıştı. Şimdi de davranışlarının Lolita'yı kötülemeleri için Brahmo Samaj'a bir sebep verdiğini öğrenince yıldırım çarpmışa dönmüştü. Lolita'ya karşı olan duygularının sıradan bir arkadaşlıktan öte olduğunu anlaması onu iyice endişelendiriyordu. Aralarında bu kadar büyük farklar varken Lolita'ya karşı böyle duygular beslemesinin büyük bir suç olduğunu düşünüyordu. Paresh Babu ve ailesinin güvenilir bir dostları olmasının çok zor olduğunu görüyordu. Bazen kendini bir dolandırıcı gibi hissediyor, onlara gerçek duygularını açıklamasının gerçekten utanç verici bir durum yaratacağını biliyordu. Duyguları böyle karma karışıkken Bordash Hundari'den bir not aldı. Öğleye doğru gelip kendisini görmesini rica ediyordu. Paresh Babu'nun evine vardığında Bordash Hundari kendisine "Binoy Babu, siz bir Hindusunuz değil mi?" diye sordu. Binoy bunun doğru olduğunu söylediğinde sözüne devam etti. "O zaman Hindu toplumundan ayrılmaya hazır değilsiniz değil mi?" Binoy hayır yanıtını verince Bordash Hundari de şöyle dedi. "O zaman neden?" Binoy bu yarım soruya herhangi bir yanıt veremedi. Sanki sırrı sonunda ortaya çıkmış gibi başını başka yöne çevirip oturdu. Güneşten, aydan ve havadan bile saklamak istediği sırrını şimdi herkes öğrenmişti. Aklından şu düşünceler geçiyordu. Paresh Babu bu konuda ne düşünüyor? Acaba Lolita ne düşünüyor? Sucharita hakkımda ne düşünüyor? Bir meleğin hatası sayesinde bu cennette kısa süreliğine bir yer bulabilmişti. Ama şimdi buraya adım attığı gibi bu cennetten başı eğik bir şekilde ayrılmak zorunda kalmıştı. Hemen ardından Paresh Babu'nun evinden ayrılırken Lolita'yı gördüğünde yaptığı büyük hatayı itiraf ederek aralarındaki arkadaşlığa tamamen son vermeyi düşündü. Ama bunu nasıl yapacağını bilemediğinden Lolita'nın yüzüne bile bakmadan başını eğip oradan uzaklaştı. Kısa bir süre önce Binoy, Paresh Babu'nun ailesine bir yabancı olarak gelmişti. Şimdi de bir yabancı olarak oradan ayrılıyordu. Ama bu ikisi birbirinden ne kadar farklıydı? Neden şimdi yüreğinde bu kadar büyük bir boşluk duyuyordu? Şimdiye kadar hiçbir şeyin eksikliğini hissetmemişti. Gora ve Ananda Moy'nin yanında olması ona yetmişti hep. Ama şimdi sudan çıkmış balığa dönmüştü. Etrafında destek alabileceği hiç kimse yoktu. Bu kalabalık şehrin ana caddesinin sisinde kendi yaşamını tehdit eden bir yıkıntının soluk imgesini görüyordu. İçindeki bu uçsuz bucaksız boşluğa kendi de şaşırıyordu. Başını kaldırıp gökyüzüne tekrar tekrar "Neden bu başıma geldi? Nasıl oldu böyle bir şey?" diye sordu. Ama acımasız gökyüzü hiçbir yanıt vermedi. Aniden birinin kendisini çağırdığını duydu. "Binoy Babu, Binoy Babu." Arkasına döndüğünde kendisine doğru koşan Satish'i gördü. Binoy çocuğu kucaklayarak "Söyle bakalım kardeşim, ne oldu?" dedi. Bunu söylerken gözleri yaşlarla dolmuştu. O güne kadar Paresh Babu'nun ailesinden olan bu oğlanla ne kadar hoş bir ilişkisinin olduğunu fark etmemişti. "Neden bize gelmiyorsunuz?" diye sordu Satish. "Yarın Labonya ve Lolita dedi, akşam yemeği yemeye bize gelecekler. Teyzem sizi de davet etmem için beni gönderdi." Binoy teyzelerinin olanları duymadığını anlamıştı. Bu nedenle yalnızca şu yanıtı verdi. "Satish, teyzene saygılarımı ilet ama yarın gelemeyeceğimi söyle." Ama Satish, Binoy'un elini tutup yalvardı. "Neden gelemiyorsunuz? Gelmelisiniz. Sizi asla bırakmayız." Satish'in bu kadar hevesli olmasının özel bir nedeni vardı. Okulda hayvanlara karşı hoşgörüyle ilgili bir deneme yazmasını istemişler. O da yazdığı denemeden 50 üzerinden 42 almıştı. Şimdi de denemesini Binoy'a göstermek için can atıyordu. Arkadaşının ne kadar bilge ve bilgili olduğunu biliyordu ve Binoy gibi birinin yazısının gerçek değerini takdir edeceğini düşünüyordu. Eğer Binoy denemesinin mükemmel olduğunu söylerse, hiçbir şeyi beğenmeyen Lila, Satish'in zekasına hakaret etmeye çalıştığında onu umursamamak mümkün olurdu. Aslında Binoy'u davet etmeleri için teyzesini zorlayan da oydu. Çünkü Binoy, denemesiyle ilgili fikrini söylerken kız kardeşlerinin de orada olmasını istiyordu. Binoy'un gelemeyeceğini duyunca Satish tam anlamıyla yıkılmıştı. Bu yüzden Binoy kolunu oğlanın omzuna atıp "Gel Satish, evime gidelim," dedi. Denemesi cebinde olduğundan Satish bu daveti geri çevirmedi. Edebi bir ün yakalama peşinde olan oğlan, yaklaşmakta olan sınava çalışmakla geçirmesi gereken çok değerli vaktini harcamasını aldırmadan Binoy'un evine gitti. Binoy çocuğun gitmesine bir türlü izin veremiyordu. Satish'in denemesini dinlemekle kalmadı, eleştirinin ilkelerini hiçe sayarak denemeyi göklere çıkardı. Bunun üstüne bir de pazara birini gönderip şekerlemeler aldırdı, Satish'i yiyecek içeceğe boğdu. Ardından Binoy oğlana evinin kapısına kadar eşlik etti. "Gitsem iyi olacak Satish," diyerek çocuktan ayrılmak istedi. Satish Binoy'un elini tutup eve çekmeye çalışıp "Hayır, hayır, siz de içeri gelin," diye yalvardı. Ama bugün ısrarları bir işe yaramadı. Binoy rüyadaymış gibi Anandamoy'un evine yürüdü. Onu hiçbir yerde bulamayınca da Gora'nın uyumayı alışkanlık edindiği çatıdaki inziva odasına girdi. Çocukluklarından beri o odada birlikte ne mutlu günler geçirmişlerdi. Ne neşeli sohbetler yapmışlar, ciddi tartışmalara girmişler, önemli kararlar almışlardı. Dostça kavgalara tutuşmuşlardı ama hepsi de tatlılıkla sonlanmıştı. Binoy şimdiyi ardında bırakıp eski günlere dönmek istedi. Ama yeni kurduğu dostluklar yolunu kapatmış, kendisine engel oluyorlardı. Binoy o ana kadar yaşamının merkezinin ne zaman yer değiştirdiğini anlamamıştı. Artık tamamen yeni bir yol izliyordu. Binoy bir anda bütün bunların farkına varınca korkuya kapıldı. Anandamoy'u giysisini kuruması için çatıya sermişti. Öğlen olduğunda elbisesini almaya çıkmış, Binoy'u Gora'nın odasında görünce çok şaşırmıştı. Hemen yanına gitti, elini omzuna koyup, "Ne oldu Binoy, sorun ne? Yüzün neden bu kadar soluk?" diye sordu. Binoy doğrulup yanıt verdi. "Anne, Pareş babunun evine gitmeye başladığım zamanlarda Gora bana kızardı. O zamanlar Gora'nın bana kızmasının yanlış olduğunu düşünürdüm. Ama yanlış olan onun kızgınlığı değil, benim aptallığımış." Anandamoy'u gülümsedi. "Öyle çok da akıllı bir çocuk olduğunu söylemeyeceğim. Ama merak ettim, neymiş senin bu aptallığın?" dedi sonradan. "Adetlerimizin ne kadar farklı olduğunu daha önce hiç düşünmemiştim anne," dedi Binoy. "Arkadaşlıklarından ne kadar zevk aldığımı, yaşamlarından çıkardığım derslerin bana ne kadar fayda sağladığını düşünmüştüm sadece. Endişelenmemi gerektiren bir durum olabileceği hiç aklıma gelmemişti." "Anlattıklarından ben de öyle bir şey olabileceğini hiç düşünmemiştim," diye araya girdi Anandamoy. "Ama benim yüzümden çevrelerindeki herkesin onlara karşı saldırıya geçtiğini bilmiyorsunuz. O kadar kötü duruma düştüler ki artık ben..." Ama Anandamoy sözünü bitirmesine izin vermedi. Gora sık sık "çok doğru bulduğum bir şey" söylerdi. "Yanlışlığın olduğu bir yerde bir şey yokmuş gibi davranmaktan daha kötü bir şey yoktur. Eğer Brahmo cemaatinde böyle bir durum varsa bence üzülecek bir durum yok. Sonunda her şeyin iyi olacağını göreceksin. Sen dürüst davrandığın sürece her şey yolunda gidecektir." İşte Binoy da tam bu noktada rahatsızlık duyuyordu. Tam olarak suçsuz olup olmadığından emin değildi. Lolita'nın başka bir topluma ait olduğunu ve onunla evlenmenin mümkün olmadığını gören Binoy, ona olan gizli aşkının bir tür günah olduğunu düşünüyordu. Bunun kefaretini ödemenin zamanının geldiğini düşündükçe içi içini yiyordu. "Soshimuki ile evlensem daha iyi olurdu anne," diye bir anda söze girdi Binoy. "Güçlü bir bağın beni gerçekten ait olduğum yere bağlaması gerekiyordu. Bu öyle bir bağ olmalı ki hiçbir zaman kaçamayayım." "Yani başka bir deyişle," dedi Anandamoy gülerek, "sen Soshimuki'yi karın değil, seni bağlayan bir zincir yapmak istiyorsun. Ne talihli durum Soshi için." O anda hizmetçi Pareş Babu'nun kızlarının geldiğini haber vermek için içeri girdi. Binoy'un kalbi bir anda daha hızlı atmaya başladı. Çünkü Anandamoy'a şikayet etmeye geldiklerini ve ondan kendisini uyarmasını isteyeceklerini düşünüyordu. Telaşla ayağa kalkıp "gitsem iyi olur anne," dedi. Ama Anandamoy Binoy'un elini tutup "hemen gitme Binoy," dedi. "Biraz aşağıda bekle." Binoy alt kata inerken içinden şöyle diyordu. Boşuna geliyorlar. Olan oldu artık. Ama bundan sonra evlerine gideceğime ölürüm daha iyi. Bir günahın cezası insanı ateş gibi yakmaya başladığında günah işleyen yanıp kül olsa bile bu ateş sönmez. Alt katta Goran'ın sık sık oturduğu odaya girmek üzereyken Muhim çalışma odasından çıktı. Muhim şiş göbeği rahatlasın diye cepkeninin düğmelerini açmıştı. Oo, Binoy buradaymış dedi Muhim onun elini tutarak. Ben de seni görmek istiyordum. Sonra Binoy'u Goran'ın odasına soktu, yanındaki pan kutusundan bir felfelek yaprağı ikram etti. Biraz tütün getir diye bağırdı hizmetçisine, ardından doğrudan konuya girdi. Aramızdaki mesele neredeyse halloldu sanırım. Şimdi de Muhim Binoy'un eskisi gibi hemen karşı çıkmadığını fark etti. Pek hevesli görünmediği doğruydu ama meseleyi geçiştirmeye çalışmıyordu. Muhim, tarihi belirlemek istediğinde Goran'ın dönmesini bekleyelim, o zaman günü kararlaştırırız dedi. Yani birkaç günün içinde karar vereceğiz dedi Muhim tatmin olmuş bir sesle. Yiyecek bir şeyler ister misin Binoy? Bugün çok solgun görünüyorsun, umarım hasta olmazsın. Binoy yemeklerden kurtulmayı başardığından Muhim açlığını bastırmak için tek başına odadan çıktı. Binoy da Goran'ın masasının aldığı bir kitabın sayfalarını çevirmeye koyuldu. Bir süre sonra kitabı bırakıp odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Ama kendisini yukarıdan istediklerini söyleyen bir hizmetçi düşüncelerini böldü. Kimi istiyorlar diye sordu Binoy. Sizi. Herkes yukarıda mı? Evet diye yanıtladı hizmetçi. Binoy sınava girecek olan bir öğrencinin yüz ifadesiyle adamı takip etti. İçeri girip girmemekte bir an tereddüt etti. Ama Suçavita her zamanki candan sesiyle Binoy'u çağırdı. Gelin Binoy babu. Binoy Suçavita'nın ses tonunu duyunca sanki büyük bir servetin sahibi olmuş gibi sevinmişti. Binoy odaya girdiğinde Suçavita ve Lolita onun halini görüp çok şaşırdılar. Yüzünde hala aldığı beklenmedik sert darbenin izlerini taşıyordu. Her zamanki güler yüzü alt üst olmuştu. Lolita Binoy'u bu halde görünce çok üzülmesine rağmen bir yandan da gizlemeyi başaramadığı bir sevinç duyuyordu. Başka bir gün olsa Lolita söze nereden başlayacağını bilemezdi ama bugün Binoy içeri girer girmez bir anda konuşmaya başladı. Binoy babu, size danışmak istediğimiz bir şey var. Binoy bu birkaç sözcüğü duyunca neredeyse sevinçten havalara uçacaktı. Bir anda yüzünün solgunluğu gitmiş, aydınlanıvermişti. Biz üç kız kardeş diye sözünü sürdürdü Lolita, küçük bir kızlar okulu açmak istiyoruz. Uzun bir süredir ben de böyle bir şey yapmak istiyordum diye araya girdi Binoy hevesli. Bu konuda bize yardım etmeniz gerekiyor dedi Lolita. Elimden gelen her şeyi yaparım ama benden ne istediğinizi tam olarak söylemelisiniz. Hindu anne babalar, Brahma olduğumuz için bize güvenmiyorlar. Bu sorunu çözmekte bize yardım etmelisiniz. Bunun için endişelenmenize gerek yok dedi Binoy heyecanlı bir sesle. Ben onları ikna ederim. Bunun için Binoy'a güvenebilirsiniz diye ekledi Ananda Moyi. İkna edici sözlerinin büyüsüyle insanların kalbini kazanmakta kimse onunla yarışamaz. Lolita sözüne devam etti. Okul yönetmeliğinin nasıl yazılacağı, ders saatlerinin nasıl ayarlanacağı, hangi konuların öğretilmesi gerektiği ve kaç dersin olması gerektiği gibi konularda tavsiye vermelisiniz. Bütün bunları yapmak Binoy için çok kolay olmasına rağmen bir anda aklı allak bullak olmuştu. Borda Şumdari'nin Binoy'dan artık ailesinden kimseyle görüşmemesini istediğini ve cemaatlerinden kendilerine karşı büyük bir huzursuzluk olduğunu Lolita bilmiyor muydu? Teklifini kabul ederse Lolita'ya kötülük yapıp yapmayacağı sorusu Binoy'un aklını tamamen karıştırmıştı. Ama Lolita bir hayır işinde kendisinden yardım istemişken bunu nasıl geri çevirebilirdi? Öte yandan Suçavita da aynı ölçüde şaşkındı. Lolita'nın Binoy'dan böyle bir şey isteyebileceği aklının ucundan bile geçmemişti. Binoy ile ilişkisi zaten yeterince karmaşıkken bir de şimdi bu çıkmıştı. İçinde bulundukları durumu çok iyi bilen Lolita'nın kendi iradesiyle böyle bir teklif yapması Suçavita'yı korkutmuştu. Lolita'nın şu anda çevrelerindeki herkese karşı tam bir isyan halinde olduğunu biliyordu. Ama zavallı Binoy'u bu işe daha fazla bulaştırmak doğru muydu? Bu yüzden Suçavita sinirli bir şekilde söze girdi. Bu konuyu ilk önce babamla konuşmalıyız. Kızlar okulunun müfettişi oldum diye hemen çok sevinmeyin Binoy babu. Binoy Suçavita'nın bu öneriyi kurnaz bir şekilde engellemeye çalıştığını anladı. Suçalita'nın ailelerinin içinde bulunduğu durumun tamamen farkında olduğunu görünce Lolita'nın hiçbir şey bilmemesi mantıksız görünmeye başlamıştı. Peki o halde Lolita neden? Bütün mesele sanki bir bulmaca gibiydi. Elbette ilk önce babama danışacağız diye onayladı Lolita. Binoy Babu bize yardım etmek istediğini söylediğine göre babamla konuşabiliriz. Eminim o da buna karşı çıkmayacaktır. Hatta o da bize yardım edecektir. Sonra da Anandamoy'a bakıp ekledi. Siz de kurtulacağınızı sanmayın. Ben de sınıfı süpürebilirim dedi Anandamoy gülerek. Yapabileceğim başka bir şey yok. Başka bir şey yapmanıza da gerek yok anneciğim dedi Binoy. En azından okulumuz pırıl pırıl olacak. Suçalita ve Lolita gittikten sonra Binoy, Eden Gardens'a doğru yürümeye başladı. Eden Gardens, 1864 yılında Kalküta'da inşa edilen kriket stadyumu. Binoy çıktıktan sonra Mohim, Anandamoy'un yanına geldi. Bugün Binoy çok uysaldı. Meseleyi hemen halletsek iyi olacak. Fikrini tekrar ne zaman değiştireceğini kim bilebilir? Ne diyorsun dedi Anandamoy hayretle. Binoy evlenmeyi kabul ettiğini ne zaman söyledi? Bana bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Bugün benimle konuştu dedim oyum. Gora eve dönünce tarih belirleyebileceğimizi söyledi. Anandamoy başını sallayarak karşılık verdi. Hayır Mohim, eminim onu yanlış anlamışsın. Ne kadar kalın kafalı olursam olayım, ana dilimi anlayacak yaştayım. Yavrum biliyorum bana kızacaksın ama böyle devam edersen sonunda hepimiz için sıkıntı yaratacaksın. Siz sorun çıkarmak istiyorsanız dedi Mohim ciddi bir sesle, elbette sorun çıkar. Mohim, bana söylediklerine karşı çıkmam ama sorun çıkarmana göz yumamam. Bana inan, sizin için en iyisi bu. Bizim için iyi olana bizim karar vermemize izin verirseniz kimseden bir şikayet duymazsınız. Belki de uzun vadede hepimiz için en iyisi bu olurdu. Bizim için neyin iyi olacağı sorununu Soshimuki'nin evliliğinden sonra çözseniz. Anandamoy buna yanıt vermedi. Mohim her zamanki gibi pan kutusundan bir felfelek yaprağı alıp çiğneyerek odadan çıkarken yalnızca içini çekti. 35. ayrımın sonu. Sayfa 333.